Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi...
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Hoş geldiniz. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Başlıyoruz bugün de. Maalesef iyi haberle başlamayacağız. Dün akşam itibariyle yine şehit haberleri var. Güneydoğu'dan çatışma haberleri var. Yaralananlar var. Ve cenaze törenleri var. Onları aktaracağız sizlere. Önemli konuklarımız var. Tarık Çelenk stüdyo konuğumuz olacak. Tarık Çelenk'le beraber götüreceğiz büyük bir bölümünü, büyük bir kısmını programın. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Tarık Çelenk, Ekopolitik'in kurucularından. Türkiye'deki siyasi atmosferi biraz yorumlayacağız onunla. Ve devam edeceğiz. Tabii Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, öğleden sonra yaptığı açıklamaları, muhtarları o gündeme epeyce bir sarstı diyebiliriz gündemi. Hem HDP'ye yönelik çok ciddi eleştirileri, hatta suçlamaları vardı. Halkın 7 Haziran'da verdiği karara ilişkin bir tereddüt beyan etti ve 1 Kasım'da farklı bir karar beklediğini söyledi. Onun dışında bir medya patronuna, Aydın Doğan'a beklenildiği gibi yanıt verdi, hatırlayacaksınız. Aydın Doğan bir mektup yazmış ve Tayyip Erdoğan'la aralarında Konrad Otel'de hükümet devirdim, hükümetleri kurdum cümlesinin kendi tarafından ifade edilmediğini söylemişti Konrad Otel'deki görüşmede. Ona yanıt verdi Erdoğan. Yanıt verirken kendisine yakın gazetelerin manşetlerinde referans gösterdi. O detayları da sizle konuşacağız. Dolu dolu bir programımız var. Rıza Çalınbay da programımıza konuk olacak. Aspendos'taki bu restorasyon krizine bakacağız. Eski Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'la konuşacağız. Ve 1,5 saat boyunca size Türkiye'nin gündemini aktaracağız.
Twitter.com/bir de bunu dinle, Facebook.com/bir de bunu dinle.
Maalesef dün akşamdan beri Türkiye'de yine cenaze haberleri, şehit haberleri var, cenaze törenleri var ve ayrıca yapılan saldırılar, çatışma haberleri var. Nereden? Adana'da 2 polis dün akşam PKK'lıların saldırısı sonucu şehit oldu. Şırnak'ta 2 asker yaralandı yine dün akşam yapılan bir saldırıda. İdil'de roket atarlığı ve silahlı bir saldırı var. Yaralı yok çok şükür ki. Urfa'da belediye başkanına yönelik bir saldırı var. Neyse ki orada da can kaybı yok. Yani yine kötü günler yaşıyor Türkiye ve yine cenaze haberleri, ölüm haberleri, şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Ve o cenazelerde sinirler çok gergin tabii.
Bizim kimler ağlıyor size bir şey olmuyor. Beni de yaktılar siz yağdı. Yarın beni de yaktılar. Süleyman'ım. Benim genç ortağım Süleyman'ım. Keşke tayini ki benim oraya istiyordun geleydi. Polisimizden askerlerimizden ne istiyorsunuz? Kurban
Evet, cenaze töreninden, Adana'da şehit olan polisin cenaze törenindendi. Bu feryatlar, feryatların sahibi Süleyman Çakır'ın, polis memuru Süleyman Çakır'ın teyzesiydi. Ve gerçekten içten son derece canı yanmış bir biçimde bu feryatları dile getirdi. Biraz da hükümete yönelik eleştirileri vardı tabii. Tarık Çelenk'le bu meseleyi birazcık konuşalım istiyorum. Çünkü son dönemde görüyoruz hem... Şuna ilişkin bilgiler var. Güneydoğu'da özellikle PKK'ya yönelik bölge halkının bir tepkisi olduğundan bahsediliyor. Batı'da da cenaze törenlerinde hükümete yönelik bir tepki var. Nasıl açıklayalım biz bu atmosferi?
Tabii bu süreç başlamadan önce bunların yaşanacağı, tekrar çözüm sürecinin buzdolabına konmasından itibaren bunların yaşanacağı, bol miktarda şehit cenazesinin geleceği ve bir gerginlik ortamının oluşacağı ve bunun da bir süre devam edeceği çok açık bir gerçekti.
Yani masa yani, devrildikten sonra.
Masa devrildikten sonra. Bunun hem bir insani hem bir sosyal maliyeti hem bir politik maliyeti var. Hem de bir belki bir devlet açısından ya da ilgili karar vericiler açısından bir kazanımları hesaplanmıştır. Bunların değip değmeyeceği tabii kendi takdirlerine maruz bir şeydir.
Yani burada... Tabii birçok hesap yapılıyor. O biraz açmak isterim o sözlerinizi. Evet. Birçok hesap yapılıyor. Bunların bir bölümü elbette terörle mücadele hesabıdır. Evet. Bunda kuşku yok. Ama bu terörle mücadele edilirken niye şimdi sorusunun da bir yanıtı olması lazım. İşte orada da politik bir takım gelişmeler hesap edilmiştir sanıyorum. Seçim de gündemdedir diyorsunuz anladığım kadarıyla.
Şimdi tabii bu gerek açılım süreci gerekse çözüm süreci benzer bir şekilde dikkat ederseniz sonlandı. İkisi de birincisinde hatırladığım kadarıyla Silvan provokasyonu vardı. Ve şimdi de buna benzer işte Suruç ya da işte pardon Ceylan Pınar'daki provokasyon diyelim sonlandırdı. Ama ikisinde de gelinen noktada bunun artık politik maliyetinin mevcut iktidar tarafından fazla taşınamayacağı şeklindeydi. Bu nerede patladı? Seçim arefesinde ya da seçim sonrasında mı patladı? Bu ne kadar tesadüf mü oldu, olmadı mı? Onu bilemiyorum.
Ama orada açıklamalar yok mu mesela? Yalçın Akdoğan'ın açıklaması var. Cumhurbaşkanına yönelik bu tip bir yaklaşım olmasaydı çözüm masası devrilmezdi biçiminde. Sinirlerine dokunan bir girişim olarak da değerlendirdi bunu. Dolmabahçe'deki o meselede Dolmabahçe'de masanın devrilmesine neden olan durumu seni başkan yaptırmayacağız sloganına bağladı. Yani bu da hükümetin içinden bir isim baktığınız zaman.
Benim gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bundan rahatsızlığı sırf o döneme dayanmıyor. Bundan çok önceye kadar da dayanıyordu. Zannediyorum işte bu çözüm süreci içindeki askeri hareketlikler, PKK'nın, MİT'in ya da ilgili devlet kurumlarının raporunca Sayın Cumhurbaşkanı'na, karar vericilere gidiyordu ve bu bunun bir limiti, bir sınırı vardı herhalde. Bu sınırı aştı, bir şekilde karar verildi. Ve bu tabii benim buradaki temel eleştirim, barışın da savaşın da bir siyasası gerekir, bir amacı gerekir. Bu amaç tabii yeniden barışın inşasına yönelik bir şey olması lazımdır. Barışta da, savaşta da bir siyaset, bir politika, bir netleşmiş, bir şeffaf bir hedef üretilemedi. Barış da ve savaş da amaçsız yapılmayan bir şey. Burada aynı sıkıntıyı yaşıyoruz.
Yani şu anda hedef ne dediğiniz yani, zaman bir şey söylemiyor muyuz?
Yani şu anda
son PKK'lı ölünceye kadar devam edecek bir mücadele diyor mesela.
Yani son PKK'lı ölünceye kadar mücadele etmek demek çok gerçekçi ve de çok da vicdani bir söylem değil diye düşünüyorum. Yani
bir de çok rastladığımız bir söylem değil yani mi? 1990'lardan itibaren.
Son PKK'lı ölmesi manasında ya da farklı bir manada bir kullanmıyorum ama son PKK'lı ölünceye kadar devam edecek demek hem gerçekçi değil hem de bu sorunun çözülmesine yönelik samimi bir ya politik bir ifade diye kullanın. Politikacılar bunu kullanabilir tabii normal açısından baktığınız zaman ama yaklaşık 25 bin PKK'nın askeri kanadından insanın öldüğünü savaşta devlet kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirdiğini düşünürsek 95'li yıllardan bu yana 5 defa PKK 5 bin kişilik bir aktif askeri gücü var biliyorsunuz. Demek ki 5 defa PKK'yı biz yok ettik ama her yokuş etişimizden sonra daha güçlü bir şekilde geliyor. Şu anda lojistik yapıları bombalanıyor vesaire ama PKK'nın asır askeri gücü Suriye'de, PYD'de gayet eğitimli bir şekilde, Amerika'nın kontrolü bir şekilde duruyor. PKK'nın askeri gücüne bir zeval olduğunu düşünmüyorum. Buradaki sonuç eğer yeniden bir barış masasına oturulacaksa sadece bombalamayla ya da bu kadar intikamınızı aldık demekle belli bir söylemle gitmek çok samimi gelmiyor bana karşı.
Nasıl gidebilir?
Yani burada eğer bir sert gücü kullanıyorsanız bunun bir kara harekatı olabilir, gerilla gibi eğitim gören özel kuvvetler olabilir, askeri bir net sonuç almak istiyorsanız bir takım şeyler tabii daha teknik konular bunlar en az bir, yani bombalama değil
daha ileri gitmesi gerekiyor.
6-7 harekat olabilir, hem özel harekat olabilir hem kara harekatı olabilir, bunun sosyal psikolojik alanları da olabilir ya da uluslararası meşruiyetten hukuktan tanınan bazı şeyler de geçici işgaller de olabilir. Şimdi bunların hiçbiri yokken sadece bombalamak tabii bunun yani seçimlere yönelik şeyi kaygısını arttırıyor doğal olarak ama tabii sonuç itibariyle devlet şunu da düşünüyor. Devletin sırf yani AK Parti ya da Sayın Cumhurbaşkanı kanadı değil de zannediyorum işte askerde diğer devlet bürokratları da yani biz çok sabrettik, çok silahlandılar, gözlerimizin önünde çok büyüdüler. Kendi prestijleri, güvenlik güçlerinin moral takviyesi açısından da belki yerel bir güç sağlıyordur ama temel soru şudur bence. 2 yıl, 3 yıl boyunca barış esnasında nerelere silah depolandığı, nasıl örgütlendiği, bütün devlet kayıtlarında MİT öncelikli her yer kayıtlıydı. Maalesef izleme heyeti kurulamadı. Hakikat komisyonları kurulamadı. Bunların nerede silahları olduğu, nerelerde çekildikleri, nerelerde bomba eğitimi, nerelerde fedai yetiştirdikleri, fedaileri hangi şehre, hangi ilçelere yerleştirdikleri listeleri, bunlar şeffaf olarak bir izleme heyetinde bir şeyde belirtilebilirdi. Ama bunlar iki yıl boyunca bu sivil yapılar kurulmayıp da sadece devletin güvenlik birimleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın muhtemelen bunlardan bilgisi vardır ve bunları raporluyordur. Bu raporlama çözüm sürecinin selameti açısından bugünlere ertelendi, biriktirildiyse tabii bu bir normal bir vatandaşın sorması gereken bir soru işareti.
Şimdi bugün Cumhurbaşkanı'nın çok enteresan bir açıklaması vardı. Şimdi arkadaşlar belki yayını hazırlayacaklar, sırayı da biraz değiştirdik. Kamu görevlilerinin bu sonuçta sorumlulukları olduğunu hissettiren PKK ile birlikte çözüm sürecinde bir açıklaması vardı. O kamu görevlileriyle ilgili açıklamasını bir dinleyelim. Onun üzerine, çünkü tam da sizin söylediğinizde üst üste örtüşüyor.
Bu süreçte terör örgütünün sağlanan kısmi huzur ortamını kötü niyetlerini hayata geçirmek için istismar ettiğini gördük. Bölgedeki kamu görevlilerinin bir kısmının da gelişme eksik veya yanlış değerlendirmesinin bu konuda bir zafiyet ortaya çıkmasına yol açtığı anlaşılıyor. Ancak lütfen şu gerçeği kimse gözden kaçırmasın. Terör meselesi ülkemizde yeni ortaya çıkmış bir mesele değil.
Şimdi iki tane tespit var. Bunlardan birisi, Cumhurbaşkanı diyor ki kamu görevlilerinin yaptığı bir takım yanlışlar. Bir siyasi sorumluluk sahibi, siyasi bir makam sahibi olarak bu sürece ilişkin yaptığı açıklamaları peş peşe dinliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın da hükümetinde. O açıklamaların bir bölümünde PKK'nın gösterilen iyi niyete karşı kötü bir davranış biçimi geliştirdiği ve bombaları şehirlere götürdüğü, silahlandırdığı şehirleri biçimindeydi. Geldiğimiz son noktada sanki siyaset sorumluluğu kendi üstünden kamu görevlilerinin üzerine atıyormuş gibi bir durum var. Ama şunu da biliyoruz. Askerlerin ya da polislerin belli bazı PKK'lı gruplara karşı, onların silahlanmalarına karşı operasyon talebinde bulundukları valiliklerinde bu talepleri geri çevirdiğine ilişkin. Ama o dönemi de biliyoruz. Valiliklerin bu konularda karar vermesi için de Ankara'nın bir net duruşu, tavrı vardı. Yani bugün doğru bir şey mi bunu kamu görevlilerinin üzerinden konuşmak?
Şimdi tabii kamu görevlilerinin üzerinde konuşmak bir yönetici açısından çok mantıklı gelmiyor ama
asıl zafiyet orada değil mi?
Yani aslında ben inanıyorum. Yani devletin ilgili kurumları PKK'nın çözüm süreci esnasında gençlik, sivil ya da işte fedai dedikleri intihar bombacısı şeylerinin şehirlere, ilçelere nasıl yerleştirdiğini, onların yol haritalarını, işte nasıl bomba imal ettiklerini yerlerinde taşımıyor diyorlar. Muhtemelen yerlerinde imal ettikleri her birinin envanterini biliyorlardı. Ama bu envanter normal bir çözüm süreci siyaseti, çözüm sürecinin siyaseti ya da çözüm sürecinin hedefi nedir? Çözüm süreci nasıl tanımlanmalıdır ve bu tanımlanmaya giderken hangi enstrümanlar yaratılmalıdır? Bu enstrümanlar, denetleme mekanizmaları nasıl çalıştırılacağı belli olmadığı için sadece bunlar devlette bilgi olarak toplandı. Fakat çözüm sürecinin...
Ama orada da yönetici o bilgiler elindeyken şunu söyleyebilirdi. Bir dakika ya, çözüm süreci devam ediyor. Ya bunu kontrol edelim, bir sivil organizasyon kuralım, bununla kontrol edelim. Ya da askeri olarak bir dakika, bunlar bize yarın başımıza bela açar, biz buna bir müdahale edelim.
Bunların söylenmediğine emin olabilir miyiz? Muhtemelen bu raporlar gönderilmiştir.
O raporlar gönderildi ama orada karşı taraftan şimdi kamu görevlilerinin inisiyatif eksikliğinden bahsedildiği zaman sanki o bilgiler vardı, bu talimatlar verildi ama kamu görevlileri işini yapmamış gibi bir sonuç çıkıyor.
Tabii bunun arkasından kamu görevlilerine, ilgili kamu görevlilerinin hesabının sorulması ve bunda kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.
Lazım yani. Şu açıklamadan sonra yapılması gereken o. Bir de işin HDP boyutu var. Ona bir bakacağız. Sırrı Süreyya Önder de konuğumuz olacak. HDP ile ilgili de gerçekten çok çarpıcı açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Bir orayı dinleyelim. Hem Tarık Çelenk'le hem Sırrı Süreyya Önder'le HDP konusunu konuşacağız. HDP'ye yönelik eleştirilerini Cumhurbaşkanı.
Bakın, Hamburg'da toplantı yapıyorlar. Hamburg'daki toplantıda ta Trinidad'ın bayrağı asılı ama orada Türk bayrağı yok. Japonya'nın bayrağı asılı ama orada Türk bayrağı yok. Hani sizin bayrakla sorununuz yoktu? Kimi aldatıyorsunuz ya? Sizin milletle de sorununuz var, bayrakla da sorununuz var, vatanla da sorununuz var, devletle de sorununuz var. Bir de diyor ki utanmadan, sıkılmadan bizim bayrakla sorunumuz yok. Peki yaptığınız bu ne? Hamburg'da yaptığınız ne? İşte ispatları ortada. Siz bu milleti aldatırız diye birkaç tane Türk bayrağı sallamakla bu milleti aldatamayacaksınız. 7 Haziran'da bunu başardınız. Ama 1 Kasım'da inanıyorum ki benim milletim buna prim vermeyecek.
Evet, Cumhurbaşkanı HDP'ye çok sert. Aslında yeni bir şey değil ama söylediklerinin içinde yeni şeyler de var. Sırrı Süreyya Önder de şu anda bize katıldı. Siz 7 Haziran'da milleti kandırdınız mı Sırrı Süreyya Önder?
Bu bize edilen, seçilmiş siyasi temsilcilere edilen hakaret boyutunu bir kenara bırakırsak en büyük saygısızlık seçmene yapılıyor. Siz doğru seçim yapamadınız anlamı içeriyor. Bu yönüyle ele alınması daha doğru ve meselenin bu boyutu daha vahim. Çünkü biz alıştık bunların mutlak iktidarı kaybetme durumuyla karşı karşıya kaldıklarında ne kadar pervasızlaşabileceklerini, ne kadar fütursuzlaşabileceklerini biz de gördük. Bütün ülke de gördü. Bizim görmemiz yine burada önemli değil ama bunun ülkeye toplumsal faturası yeniden başlayan bir savaş olarak zuhur etti. İşin acı verici yanı bu.
Maalesef gelen şehitler. Bu aynı zamanda bir son dönemde çok yapılan eleştiri var. 1 Kasım seçimlerine giderken atmosferin gerilmesinden bir medet umma, oyların biraz daha artmasını beklemek gibi AK Parti'nin böyle bir hedefi olduğuna ilişkin. Ya buna ilişkin de bir işaret vermiyor mu bize?
Valla bir halk atasözü var. Şaşkın ördek neresinden yüzeceğini bilemiyor artık. Yani açıkçası biz eskisi kadar telaş etmiyoruz. Çünkü baş aşağı gitmeye başlayan bir hareketin hezeyanları olarak görüyorum. İçten içe yani bu toplumsal faturası olmasa bırakın saçmalamaya devam etsinler diyeceğiz. Ama işte dediğim gibi bizi üzen bütün ülkeye onulmaz yaralar açması bunun.
Evet. Bir de Cumhurbaşkanı Hamburg'daki toplantıdan bahsediyor. Siz Türk bayraklarıyla kandırdınız Türk halkını diyor. 7 Haziran'da ama bu sefer kanmayacaklar. Orada Trinidad söylemekte de zorlanıyorum. Bayrağı var ama Türk bayrağı yok diyor. Sizin Türk bayrağıyla da, devletle de, vatanla da derdiniz var diyor partinize.
Bunlar önce Kargil'in hesabını versinler. Bu ülkenin bütün kaynaklarını, derelerini, sularını yabancı tekellere peşkeş çektiler. Yol geçen han oldu bu memleket. Eğer milliyetçilik edeceklerse bu ülkenin havasına, suyuna, kurduna, kuşuna, toprağına karşı işledikleri suçların hesabını versinler. Genellikle dünyanın her yerinde kendi ülkesini başkalarının talanına açanların ilk altına sığındıkları örtü bayraktır. O ülkenin bayrağıdır. Bu çok tanıdık bir harekettir. Bizim yurtseverliğimizin, bu ülkeye bağlılığımızın hakem merciği onlar değildir. Olamazlar. Çünkü bu ülkenin her karış toprağını yabancılara peşkeş çektiler. Otursunlar önce bunun hesabını versinler. Ne iyi ki bu propaganda tutmuyor. Çünkü Karadeniz'deki köylüden Botan'daki köylüye varana değin herkes bu derelerin kime satıldığını, niye satıldığını, bu maden alanlarının nasıl yöntemlerle ruhsatlandırıldığını, nasıl el konulduğunu, ekosisteme verdiği tahribatı yaşayarak görüyor. Öyle anlatarak, propaganda yaparak değil. Yani her gün içtiği su kesiliyor. Her gün gördüğü ağaç kuruyor. Soluduğu hava artık sülfür solumaya başlıyor. Onun için bunlar dediğim gibi faturası ağır olmazsa toplumsal faturası ne iyi ki böyle yapıyorlar denilecek şeyler.
Bir bu Hamburg'daki meseleye hakim misiniz, onu merak ederim. Yani gerçekten çok fazla bayrak vardı. Bugün aslında referans olarak da kendisine çok yakın olan bir gazeteyi gösterdi. Aynı başlığı da kullandı Cumhurbaşkanı. Trinidad'ım var, Türkiye'nin yok diye.
Meseleyi yani, onların getirdiği boyuttan tartışmayı reddediyoruz. Yani biz bu kulvardan çıkalı çok oldu. Artık gündemi belirleyen biziz. Bunların toruna düşmeyiz yani. Gel orada şu vardı, bu vardı falan. Bizim derdimiz bunları aşan, bunların üstünde bir noktada duruyor. Bu ülkenin geleceği, topyekun insanların geleceği. Onun için onların açtığı bir kulvardan tartışmayı reddederim. Zul addederim. Kim ki onları bize bayrak ve ülke sevgisini öğretecekler?
Peki.
Onun için muhatap bile almayız.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Evet, o açılan kulvardan biz tartışmaya dair olmayız diyor Sırı Süreyya Önder. Aynı zamanda ilk söylediği cümle için Cumhurbaşkanı'nın bize hakarete biz alıştık ama bu seçmene doğrudan hakaret, kandırıldı, yanlış karar verdi diyerek seçmene bir hakarettir diyor. Ne dersiniz?
Şimdi ben burada birkaç şeyi tabii tespit yapmak istiyorum. Tabii öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu seviyede siyasi bir partiyle muhatap olması haklı da olsa haksız da olsa çok yanlış bir şey. Bunun muhatabı olsa olsa ilgili partilerdir. Onların konuşması lazım. Bunun yanlışını başta vurgulamak lazım. Ama Sayın Sırı Süreyya burada sosyalist bir jargonla konunun odağını başka bir tarafa çekti tabii. Yani aslında sorduğunuz soruyu tam olarak cevaplamak istemedi ya da bu konuda cevaplayacak net bir bilgisi yoktu. Şu bir gerçek, bunu yüzleşelim. Şu Kürt siyasi aydınlarının ya da daha değişik yapıyla baktığımız zaman piramidal KCK hareketinin Türk bayrağı ile ilgili henüz tanımlanamamış bir kafa karışıklığı mevcuttur. Bunu bunu adlandıralım başta. Bence KCK ya da Kürt siyasi hareketini demokratik olarak yapmak isteyen Ankara'daki yapı Türk siyasi bayrağıyla ya da Türkiye siyasi bayrağıyla diyelim. İçselleştirmeyle ilgili Türk halkına vermesi gereken net mesaj öncelikle kendi kafa karşısının netleştirmesi gerekiyor. Ben bunu öncelikle vurgulamak istiyorum. Ama tabii yani orada yok o bayrak kıvrılmış, bu bayrak şey falan, işi buraya kadar da tartışmayı çekmek.
Şimdi orada bir soru beliriyor insanların kafasında. Yani birçok noktada. Şimdi sürecin başından beri görüyoruz. Aslında 7 Haziran seçimlerinden önce de HDP sürekli hedefte. AK Parti'nin hedefinde, meydanlarda hedefte, Cumhurbaşkanı'nın hedefinde, Başbakan'ın hedefinde. HDP 7 Haziran'dan sonra da bu çatışmalar başladıktan sonra yine hedefte ve PKK'ya terör örgütü de, PKK'nın şiddetini eleştir, PKK'ya karşı işte bir hareket geliştir diye sürekli bir çağrıda bulunuyor PKK'ya karşı. Demirtaş'ın açıklamaları var, diyor ki şiddet istemiyoruz, PKK bunu yapmaması lazım. Elini tetikten çekmesi lazım. Ama yeterli görünmüyor ve bir fazla. Niye söylenen sahiplenilmiyor ve ondan sonra bir fazlası istenmiyor da söylenen sürekli yetersiz konulup HDP PKK ile aynı küfeye atılıyor?
Şimdi tabii burada bir çelişki var. Evet.
İkincisi bayrak meselesinde. Şimdi adamlar biliyoruz ki kongrelerinde Türk bayrağını da indirdiler. Türkiye'de büyük olay oldu. Onun üzerine operasyonlar düzenlendi. Milletvekilleri cezaevine konuldu. O siyasi süreç geldi 7 Haziran'dan önce mitinglerinde Türk bayrağı sallar vaziyete getirdi. Evet. Bu siyasi akımı. Niye biz bunu sahiplenmiyoruz da ısrarla Türk bayrağıyla sorunu var noktasına taşımak istiyoruz HDP'yi? Burada bir sorun yok mu?
Tabii yani siz sorunun başka bir yönünü vurguladınız. Sorun şu, yani KCK hareketini silahlı kanattan demokratik kanada ve Ankara'nın merkezinde içselleştirmeye yönelik bir devlet politikası uyguluyorsak son 15 yılda, yani 90'lı yıllarda yapılan bütün devletin zulmüne karşın devlet Ankara'da parlamentoda bir şekilde HDP ya da HDP bir şeyleri görmek istedi. Yani bu 10 tane yanlıştan bir tane doğruydu. Şimdi AK Parti diyor ki bırakın silahı, gelin Ankara'da konuşalım diyor. O zaman yani HDP'nin demokratik bir yapının olgunlaşmakta olan temsilciler olarak desteklenmesi lazım. Merhum Özal solu İşte Murat rahmetlik Ecevit'i destekleyerek CHP içinden farklı bir sol çıkarmaya çalıştı kendine. Kendini güçlendireceğini düşünerek. Aslında Sayın Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin son 13 yıldan bu yana Türkiye imzası olan bu hareketin KCK yapısından HDP'nin demokratik entegrasyonu konusunda destek olması gerekirdi. Bunu bir devlet politikası olarak düşündüğünüz zaman, ama eğer devlet politikası değil de bir parti politikası olarak düşündüğünüz zaman %10 barajını aşmış bir HDP her zaman AK Parti'nin belki de kendilerince düşünün hak edilmiş bir tek başına iktidarını kendi açılarından baktığınız zaman haksızca engelleyen bir faktör olarak görüyorlar. Ama eğer devlet adına, halkımız
ama
adına.
Ama tabii bu bakış evet. olarak da hiç demokratik bir bakış olarak sayılmaz. Değil. Çünkü oy alıyor, geliyor. Dağda değil, ovada siyaset diye bir Mehmet Ağar'la birlikte başlayan sloganlaşmış bir cümle var. Evet. Ve siyaset yapacağım dedikçe zorlanan ve sen PKK'lısın denilen de bir siyasi parti var.
Tabii ortada. tartışmasız.
Öyle bir... Yani. Ya,
burada tabii yani
bir parti, tezat var yani.
Yani burada bir parti adına mı ya da işte halk adına, devlet adına bir siyaset mi üreteceğiz? Onun çelişkisini de yaşıyoruz HDP üzerinden.
Evet, sadece bu çelişki değil tabii. Seçime giderken 13 yıllık bir siyasi iktidardan bahsediyoruz. Biraz onun üzerinden konuşuyoruz. Çünkü gerçekten Cumhurbaşkanı'nın konuşması bugün yine muhtarlarla bir araya geldi ve muhtarlara konuşurken hayli yüksek sesli, hayli kızgın, hayli suçlayıcıydı. Kime karşı? Sadece HDP'ye karşı değil, medyaya karşı da, özellikle Doğan grubuna karşı. Hatırlatacağız bunu ama hatırlatmadan önce şuna bir dikkat çekelim tekrar. Bugün HDP'yi suçlarken gösterdiği referans, kendisine yakın olan gazetelerin attığı manşetlerle, radyodan gösteremiyoruz ama bizi internet üzerinden izleyenler görebilirler. Takvim gazetesinin manşeti Trinidad var ama Türkiye yok biçimindeydi. Aynı cümleyi Cumhurbaşkanı kullandı. Sadece burada değil, şimdi dinleteceğimiz seste de, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da, yani Aydın Doğan'ı suçlayan konuşmasında da benzer referansları kullandı. Yani yine kendisine yakın gazetelerin ve televizyonların yaptığı haberler üzerinden Aydın Doğan'a yüklendi. Bir dinleyelim, devam edelim.
Tabii ben bir Konrad meselesi anlatmıştım, biliyorsunuz. Konrad'da bana söylediklerini anlatmıştım. Bunların hepsini inkar ediyor. Şimdi ne kadar hayırlı oldu. O inkar etti. Bütün kirli çamaşırları şimdi her taraftan piyasaya dökülmeye başladı mı? Her şeyleri A'dan Z'ye, bu ülkeyi, bu devleti nasıl soyup soğana çevirdiklerine dair her şey şimdi piyasaya dökülmeye başladı mı? Herkes açıklamaları yapıyor mu? Sen busun. Kimin bu ülkede dürüst, kimin dürüst olmadığına zaten bu millet şahittir. Tayyip Erdoğan yalandan en fazla kaçınan insandır. Ama siz bütün hayatınızı yalan üzerine inşa ettiniz. Ve şimdi de ben böyle demedim diyorsunuz. İşte eserleriniz ortada ve herkes çıkıyor sizin nerede neler yaptığınızı, nasıl yaptığınızı ortaya koyuyorlar. Suriye'de olanları, bir de harap olmuş bir ülkenin oluk oluk aktılan kanların, milyonlarca mağdurun yaşadığı dramların penceresinden değerlendirin. Teröristi ekranlarınıza çıkarmak suretiyle cici kız diye gösteren sizsiniz. Sizin ekranlarımız. Onlar için her türlü yolu meşru kılan sizsiniz. Sizin ekranlarınız, sizin sayfalarınız. Ve iftira atmak da üzerinize zaten yok. Tayyip Erdoğan'a oradan mektup göndermene filan da gerek yok. Senin o gönderdiğin mektupların da kıymeti harbiyesi yok. Zira kimin nerede, kim için, niçin çalıştığı bellidir. Vatanı için çalışanlar da bellidir. Kendi saltanatı için çalışanlar da bellidir.
Şimdi bu sözlerin biraz şifresini çözelim. Çünkü gerçekten kavgada söylenmez derler. Böyle bir şey vardır, ifade vardır. Kavgada söylenmez cinsten suçlamalar var. Bir kere Sabah gazetesinde bugün bir haber var. İşte Almanya ile ilişkilerini Aydın Doğan'ın gösteren ve buna ilişkin bir takım ifadeler var. Star gazetesinde, Yeni Şafak gazetesinde, Takvim gazetesinde haberler var. Şimdi radyodan bizi dinleyenler sadece kafalarında bunu oluştursunlar. İnternetten izleyenler de, arkadaşımız şimdi Cem gösteriyor onlara. Mesela Güneş gazetesinde Eli Kelepçe ile Aydın Doğan var. Şimdi buradan yola çıkıyor Cumhurbaşkanı. Sen diyor halkı soydun, soğana çevirdin ülkeyi, halkı, devleti. Bunlar bir bir ortaya dökülüyor diyor. Dökülüyor dediği yerler bunlar. Bu grupların kime ait olduğunu biliyoruz, üç aşağı beş yukarı. İşte ATV'nin, Sabahın ve Takvim'in kime ait olduğunu biliyoruz. Damadının kardeşi o grubun yöneticisi. Star'ın Ethem Sancak'a ait olduğunu biliyoruz, Akşam Gazetesi'nin ve Güneş Gazetesi'nin. Ve şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Önce bu gazeteler yazıyorlar. Sonra da Cumhurbaşkanı kürsüye çıkıyor, onları referans göstererek birilerini suçluyor. Suçladığı isim de bir medya patronu. Olabilir, bir kavga olabilir. Ama bu tip bir organizasyon bir kere tek başına rahatsız edici. Katılır mısınız bilmiyorum. İkincisi, devam edelim. Bir suç varsa ortada, zaten bu suçun hesabını soracak makamda olan bir cumhurbaşkanı var. 12 yıl icranın başında olan bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Üçüncüsü, karşılıklı mektuplaşma var. Önce cumhurbaşkanı bir iddiada bulundu. Konrad da ben hükümetleri de yıktım, hükümetleri de getirdim diyen bir Aydın Doğan'dan bahsetti. Aydın Doğan da hatta orada Kasımpaşalıyım dedi. Aydın Doğan da çıktı, dedi ki ben de Kelkitliyim kardeşim, söylemedim dedi. Onun üzerine kimin yalan söylediği ortada, işte ispatı diye de kendisine yakın gazeteleri ortaya koydu. Teröre destek de kalmadı. İşte terörist cici kızdan da bahsetti ki orada da dili sürçtü. Çünkü hep cici çocuk diyordu Selahattin Demirtaş'ı kastederek.
Yo
hep...
orada şey var. Cüneyt Özdemir'in yaptığı bir programda.
Evet, Cüneyt Özdemir'e ilişkin terör soruşturmasında orada da bir durum vardı. Ben onunla ikisini karıştırdığını düşünmüştüm. Yani bütün bunlar bir kabus değil mi Allah aşkına?
Tabii kabus. Bunun kabus olmadığını söylemek mümkün değil. Ama bunun sebepleri konusu tabii tartışılabilir. Fakat şunu ifade edeyim. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı...
Çok özür dilerim. Ben burada mesela çok şaşırıyorum buna. Sebepleri tartışılabilir. Ne tartışılabilir Allah aşkına? Şimdi 12 yıl başbakan olacaksınız. Bu ülkede bu da en büyük gruplardan birisi. 12 yıldır da gazete çıkartıyor, televizyon yayını yapıyor. Varsa bir yanlışı, bugüne kadar devleti soyduysa sen neredeydin demezler mi adama? 3 yıl boyunca kendi şirketinde o kadar vergi denetimi yapılmadı mı? Bütün o hisse devirleri tek tek incelenmedi mi? Vergi affıyla onların parası alınmadı mı?
Şimdi yani
bunlara bakınca bugün neden şikayet ediyorsun Allah aşkına demezler mi adama?
İlkesel olarak doğru söylüyorsunuz da AK Parti'ye sorduğunuz zaman 2011'den sonra biz iktidar olmaya başladık diyorlar. Şimdi onun yanında
ben ikisi... O da başka bir kandırılmışlık örneği. Yani muhakkak, başka bir tartışma muhakkak.
Yani şimdi farklı bakmak... Şimdi 2000 şunu vurgulamak gerekiyor. Sayın Erdoğan'ın uslubunu ve tarzının değiştirmesini beklemek mümkün değildir.
Tarz değiştirmekten ziyade hani bu suçlamalar insanları çok böyle artık...
Muhakkak.
Yani sen, yalnız, ben, biz, siz, bu, biz, onlar falan diyor.
Yani 2002'den bu yana Sayın Erdoğan'ın uslubunda bir değişiklik yok. Sadece geldiği makam ve iktidarının alanında değişiklik var. Bunu görmek gerekiyor.
Şu anda Cumhurbaşkanı olarak başka bir şey beklememiz normal değil mi?
Yani Cumhurbaşkanı olarak iktidar alanının genişlemesinden dolayı uslubu ve tarzının etkisi çok daha derinlerde hissediliyor. Sorun bu.
Ama anayasada bile tarafsız yazıyor.
Muhakkak tarafsız yazıyor. İki şey var bence burada. Birincisi Sayın Erdoğan'ın kişiliği ve tarzından kaynaklanan bir yönetim şekli var. Hı hı. Bu yetkisini arttırdıkça da olumlu ya da olumsuz şekilde toplumun değişik kesimini iç politikaya da dış politikaya da yansıyacaktır. İkinci konu, Türkiye'de devlet ve iş adamları arasındaki ilişki özellikle 60'lı 70'li yıllarından bu yana belli bir formatta oturuyordu. Özellikle AK Parti iktidara geldikten sonra işte özellikle Mesut Yılmaz dönemindeki devlet ve iş adamı arasındaki ilişkilerdeki denge AK Parti'nin 2006-2007'li yıllardan sonraki iktidar döneminde çok farklı bir manada değişti.
Bu nasıl değişti?
Bu denge tabii yani...
Şimdi 25 Aralık soruşturmasında ortaya dökülen şeylerden, dinleme kayıtlarından anladığımız kadarıyla aslında çok fazla bir şey değişmedi. Sadece isimler değişti diye görüyorum ben.
Şekli de değişti. Yani devlet ve iş adamlarının arasındaki işte Mesut Yılmaz'la Tansu Çiller dönemi, özellikle medya patronları arasındaki...
Medya patronları ayrı
evet,
case tabii
yani, ki. Orada evet, başka yani bir arasındaki ilişki tarzı... Tabii 28 Şubat döneminde bu siyasi ekip çok mağdur oldu ve orada ciddi bir hesaplaşma sürecini not ettiler. Aslına bakarsanız benim gördüğüm kadarıyla Aydın Doğan'la olan ilişkilerde bu hesaplaşma sürecinin şu anda çok şekilde, açık şekilde net tezahürü.
28 Şubat'ın üzerinden ne kadar zaman geçti?
Geçti tabii.
20 yıl geçti muhakkak, yani. Şu gün bak 97 olmuş 28 Şubat ve biz 20 yıl sonra hala o mağduriyetin edebiyatını yapıyoruz.
Muhakkak aslında bu mağduriyetin...
Çok enteresan bir şey değil mi? Gerçekten ben şaşırıyorum.
Yani bunu bize hangi siyasi kültür getirdi? Hangi siyasi faktörler getirdi? Toplum nasıl değişiyor? Toplum ileri mi gidiyor, geriye mi gidiyor? Toplum nasıl algılaması oluşuyor? Niye seviyor, niye çok nefret ediyor? Bunların soruların
belki sandık sonuçları da bunu 3 aşağı 5 yukarı gösterecek. Giderken bir kısma insanların kafalarında bir takım soru işaretleri var. İşte sandıklar taşınır mı, seçmen taşınır mı, bir Kasım'da seçim yapılabilir mi, seçim güvenliği, oylamada hile yapılabilir mi, sandıklar taşınırsa nasıl bir demokratik sonuç doğar gibi. Ne dersiniz siz?
Yani 7 Haziran'a gelirken biliyorsunuz buna benzer çok spekülasyonlar ve kaygılar vardı. Ama hiçbiri gerçek çıkmadı. Yani seçimlerin tarafsızlığı konusunda her ne kadar seçimler öncesi kampanyalarda anayasal eşitlik konusunda ciddi sorunlar olsa bile seçimlerin yapılışıyla ilgili uluslararası standartlarda herhangi bir sıkıntı olmadı. Ben umuyorum ki en azından seçimlerin yapıldığı tarihte 1 Kasım'da herhangi bir kaygımız veya herhangi kaygılı olan insanların şeyi seçimlerin lejitimasyonu ilgili gerçekleşmeyecektir diye
İnşallah umarız 1 Kasım'da temiz bir seçim olur. Herkesin de içi rahat eder. Türkiye'yi de rahatlatacak bir sonuç çıkar diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Siyasi bölümü burada bitirelim artık. Çünkü çok siyaset konuşuyoruz. Ama yine biraz bizi dinleyenlerin azıcık böyle içinin burkularak dinleyecekleri bir haber vereceğiz. Aspendos'tan, Antalya'dan. Sonra da biraz spor konuşalım diyoruz. Çünkü gerçekten sahalarda çok fazla görmediğimiz olayları yaşadı Türkiye hafta sonunda. Onlarla ilgili gelişmelere bakacağız. Rıza Çalınbay da canlı yayın konuğumuz olacak. Ama biraz nefes alalım, devam ediyoruz.
Kimdir devlet ya? Devlet bizim sayemizde devlet su.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi.
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Twitter.com/bir de bunu dinle, Facebook.com/bir de bunu dinle.
Duyduğunuz adresleri bize sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz. Twitter'da ve Facebook'ta Yavuz Ohan, bir de bunu izle, bir de bunu dinle. Adreslerimiz bunlar. Buradan mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. Siyaset konuştuk. Biraz siyaseti kenara koyup bir siyasetçiyle kültür ve sanat konuşalım veya işte eski eserlere yapılmış bir restorasyonu tartışalım diyoruz. Çünkü dünden beri Türkiye Aspendos'ta yapılan restorasyonu konuşuyor. Nedir o? Selik ilçesinde biliyorsunuz Aspendos. 2000 yıllık bir antik tiyatro. Hatta G20 zirvesi var. G20 zirvesinde Obama ve diğer liderlerin o tiyatroyu ziyaret edecekleri de söyleniyor. Bugün ortaya çıkan görüntüleri o eski yapıda beyaz mermerlerle bir restorasyon görüntüsü. Herkesin içini çok burktu. Acaba doğru mu yapıldı o? Yoksa yanlış mı? Nedir diye. Yapılan açıklamalar var. İklim ve tabiat şartlarının etkisiyle zamanla orijinaliyle aynı noktaya gelecek deniyor o açıklamalarda. Acaba öyle mi? Bir uzmana soralım istedik. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanı eski Ertuğrul Günay, sağ olsunlar bizi kırmadılar, konuğumuz olacaklar ve bu meseleyi onunla bir konuşalım diyoruz. Yine de bu meselelerle çok ilgili bir siyasetçi olduğu için. Hoş geldiniz Ertuğrul Bey. Ertuğrul Bey, duyabildiniz mi beni? Herhalde telefon hattında bir aksilik çıktı. Ertuğrul Bey beni duyamıyor ama devam edelim. Nasıl açıklamalar yapıldı orada onu söyleyelim. Bir kere Antalya Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları denetiminde kullanılan yeni malzemenin iklim ve tabiat şartlarının etkisiyle zamanla orijinaliyle aynı renge dönüşeceği belirtiliyor. Şu anda bizi dinleyenler şöyle tasavvur etsinler kafalarında. İzleyenler için de Cem mutlaka gösteriyordur orada. Antik tiyatroda bir bölüm son derece aşınmış taşlardan oluşuyor. Bir bölümde ise mermerler var. İşte o görüntünün orijinaliyle aynı renge dönüşeceği söyleniyor. Anıtlar Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı açıklamada. Ne kadar zamanda burası biraz belirsiz. Biz görür müyüz? Şu an gördüğümüz tablo pek iç açıcı değil. İki sene önce yapılmış bu restorasyon. İki sene sonra biraz tartışmaya açıldığında fark ediyoruz. Niye bu kadar gecikti, ondan da çok haberimiz yok. O da bizim eksikliğimiz herhalde. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Cem Oğuz, tarihi Aspendos Tiyatrosu'nun restorasyonunda özgün malzeme özellikleri belirlenmeden ya da formaliteden bazı deneyler yapılarak malzeme seçildiğini, kullanılan malzemenin kireç taşı olduğunu söylüyor. Yani böyle bir iddia da var ortada. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Başkanı Davut Çetin de konuyla ilgili olarak 2000 yıllık tarih adeta hamam mermeriyle kaplanmış yorumunda bulundu. Ben gerçekten bu benzetmeyi çok yerinde buldum. Çünkü baktığınız zaman bir hamam mermerine benzediği konusunda hiç şüphe yok. Arkadaşlarımız Ertuğrul Gülay'la bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Onunla bağlantı kurduklarında size eski bakan Ertuğrul Günay'ın, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'ın bu konuyla ilgili yaklaşımını aktaracağım. Çünkü kendisi de bu konuyla çok yakından ilgili. O bölgede yapılan restorasyonlar, başka noktalarda yapılan restorasyonlar konusunda kendisi de elbette bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Hoş geldiniz Sayın Bakan. Ertuğrul Bey beni duyabiliyor mu? Herhalde bir bağlantıda.
Alo.
Duyabiliyor musunuz Sayın Bakan beni? Ertuğrul Bey beni duyabiliyor musunuz? Evet, bir teknik problem yaşıyoruz. Neyse, program içinde Ertuğrul Bey'i siz arayın, bir şekilde bağlantıyı sağlayabilirsek kendisiyle konuşacağız. Evet, tekrar bir deniyorlar, bir denesinler, sonuca bir bakalım. Ertuğrul Günay, telefon attığımızda mı şu anda? Sayın Bakan beni duyabiliyor musunuz?
Alo.
Beni duyabiliyor musunuz efendim?
Ben hiçbir şey duymuyorum.
Siz beni duyamıyorsunuz, ben sizi duyuyorum ama demek ki teknik olarak bir sıkıntı yaşıyoruz. Peki, artık onun söylediklerini ben size aktarayım. Başka bir şansımız yok. Çünkü hemen yayına girmeden önce kendisiyle konuştuk. O bölgede yapılan restorasyonun aslında yanlış bir uygulama olmadığını, bütün araştırmaların yapıldığını, o araştırmalar sonrasındaysa bu noktaya gelindiğini söylüyor Ertuğrul Günay. Ama iki seçenek varmış. Bir, eski daha fazla bozulmasın diye küçük tamiratlar yapmak ya da eskiye benzer bir noktaya taşımak için de yapıları eski haline getirmek. İşte onun ikinci seçeneğin tercih edildiğini söylüyor. İkinci seçenek niye tercih edildi? Ben vatandaş olarak baktığımda ilkinin tercih edilmesi gerektiğini söyleyebilirim size. En azından o görüntüleri gördüğünüzde böyle bir sonuç çıkacaktır diyelim ve Aspendos meselesini kapatalım.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin Sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, biraz spor diyeceğiz. Gerçekten çok enteresan bir takım görüntüler var. Geçen haftadan bugüne, dünden ve önceki günden bugüne yansıyan görüntüler bunlar. Nedir o görüntüler? Mesela bir hakem düşünün. Maçı yönetiyor. Maçı yönettikten sonra gidiyor. Kritik pozisyonları televizyondan izliyor ve görüyor ki çok ciddi hatalar yapmış. O hataları gördükten sonra maç sonu canlı yayınla katılıyor bir antrenörle beraber ve özür diliyor. Ona bir bakalım. Sonra uzmanlarla konuşacağız.
Belki de yapmamam gereken bir şey yapıyorum. Bugün buraya geldim. İçeriye girer girmez izledim pozisyonları. Çok üzüldüm. Hem Rize'nin aleyhine yaptığım hatalar için, hem Kasımpaşa'nın aleyhine yaptığım hatalar için. Çok yanlış yaptığımı biliyorum buraya gelirken. Federasyon başkanımızdan, Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyelerimizden özür diliyorum. Ben her iki takıma da teşekkür ediyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Hiçbir hakemin yapmadığı bir şey yapıyorum. Belki çok yanlış yapıyorum. Belki kariyerimin sonuna doğru geliyorum ama her iki takımdan da özür diliyorum.
Evet, bu açıklamayı Deniz Çoban yaptı. Hakem Deniz Çoban Kasımpaşa Rize maçından sonra gitti, izledi. İzledikten sonra da bu açıklamayı yaptı. Yanında Rıza Çalınbay vardı. Rıza Çalınbay da şaşkındı. İzleyenler de şaşkındı. Gerçekten çok enteresan bir tablo meydana geldi. Türkiye'de az rastlanır bir tabloydu bu. Bir meseleyi daha getirelim gündeminize. Bursa Spor antrenörü Ertuğrul Sağlam. O da seyircisinden gördüğü tepki üzerine gözyaşlarına hakim olamadı. Onun maç sonrası yaptığı açıklamayı da bir dinleyelim. Ondan sonra değerlendirmeyi aracı yapacağız.
Bugün hakikaten zor bir gün bizim için. Yani burada şimdi bir grup taraftar diyeceğim diyemiyorum. Çünkü stadın geneline yayıldı bu iş. Yani hayatımda ilk defa bir taraftar grubu beni istifaya davet etti. Yani ne acıdır ki bu da Bursa Spor taraftarı oldu işte. O yüzden çok fazla konuşamıyorum. Bugünkü galibiyet tabii ki bir 3 puan oldu. Belki bize 3-4 basamak çıkarttı ama hakikaten bugün yani bizim için de çok acı bir gün oldu. Tabii ki üzgünüm. Yani konuşamıyorum da. Bunları ifade etmek çok zor geliyor bana. Ama demek ki yaşayacakmışız. Sizler de bu taraftarı tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ben de tanıyorum. Yaklaşık 4 işte toplarsam 5 sene olacak. O yüzden yani bir şey söylemiyorum bu konuyla alakalı. Yani öyle bir şeyi umut edemiyorum, anladın mı?
Şimdi Uğur Vardan'la beraberiz. Spor yazarı Uğur Vardan'la konuşacağız. Neyi konuşacağız? Bir hakemin gidip verdiği kararlarla ilgili durumu soyunma odasında izleyip anında çıkıp özür dilemesini ve Ertuğrul Sağlam'ın da yaptığı açıklamayı biraz böyle içi burkulmuş bir biçimde yapmasını, gözlerinin yaşarmasını. Uğur, hoş geldin yayına.
Hoş bulduk.
Hiç rastlamadığımız bir mesele değil mi? Yani bir hakemin hemen maç bittikten sonra kendi pozisyonlarını izlemesi.
Yıllar sonra yorumcu olduktan sonra bazı itiraflarda bulunan hakemlere rastlamıştık. Aslında iki tane hakem bu tür biçimde hani Serdar Çakman ve Ali Aydın zamanında bırakmışlardı ama böyle olay anında tepkilerini göstererek değil de hani yaşandıktan sonra olaylar belli bir süre sonra kendince yer yer vicdan yani ya da yanlış karardan dolayı artık bu mesleği icra edemeyeceklerini düşünüp istifa etmişler. Daha sonra da yorumcu ya da yazar olarak hayatlarını sürdürmüşlerdi. Bu olay yani aslında sadece hakemle birlikte değil de teknik direktör Rıza Çalınbay'ın da o anda verdiği tepkilerle birlikte çok güzel bir manzara oluşturdu.
Aslında az rastladığımız bir durum bu baktığın zaman değil mi? Yani sahalarda...
Böyle şeyleri söylemek zoruma gidiyor ama gerçekten izlerken benim gözlerim doldu.
Yani. Aynen. Çok ben de etkilendim yani doğrusu.
Artık o kadar bambaşka bir futbolun parçasıyız ki endüstriyel futbol denilen. Dolayısıyla hala bu oyunda insanlığın ve vicdanın ölmediğini, hala aramızda bu tür değerleri taşıyan, en azından hani icracılar açısından değerleri taşıyan insanlar olduğunu gördük. Yani Rıza Çalınbay hani teknik direktörlük kabiliyetlerini tartışırsınız, tartışmazsınız ama...
Ama insanlığını yani, herhalde hiç tartışamayız değil mi? Bu başından beri gösterdiği...
Eskiden beri her zaman insandı o. Yani
evet.
Çalışkan, işini yapan, dürüst, gördüğünü söyleyen, yani hırslarına yenik düşmeyen bir profili vardı. Hem futbolculuğunda hem teknik direktörlük kariyerinde. Fakat hani biz öyle bir şeyin futbol ikliminin parçası olduk ki yani hele büyük takım taraftarlarını biliyoruz. Yani 10. dakikada hemen gol istiyorlar. İşte Galatasaray taraftarını biliyoruz. Mesela örnek vereyim 3 kupalı. Onun başka nedenleri var. Eyvallah ama işte birazdan Ertuğrul Sağlam'ı da konuşacağız.
Evet. Spor taraftarı. Evet.
Fenerbahçe tarafta fark etmiyor. Yani tek tek taraftarlarla ulaşmaktansa genel bir portre var ve öyle bir kazanma kültürünün parçasıyız ki herkes bu oyunu tek sonuçlu olarak düşünüyor. Yani yenilgi ve beraberlik yok bu oyunda, sadece galibiyet var ve bunu başaramayan herkes başarısız. Zaten top hani bir tane şampiyon oluyor.
Sabır da yok zaten. Yani hani bir başarı için bir sabır gösterme, zaman tanıma şu falan öyle şeyler de yok. Ya da başarısızlığın ya nedenlerine ilişkin bir empati de yok.
Evet yani sadece futbolla ilgili. Biraz futbol gerçekten hani hayatı açıklayan en iyi alanlardan biri olduğu için hayatın diğer alanlarındaki o sabırsızlığımız, birbirimize olan nefret kültürümüz, işte çabalarımız bir tür tribünlerde ve futbol ikliminde var olduğu için dün mesela Aykut Kocaman'ın açıklamaları vardı. Onlar da benzer şeylerden bahsediyordu sevgili Kocaman da. Dolayısıyla yani bence hani anında olmadı.
Hoş oldu ama değil mi? Hoş oldu yani.
Evet yani valla benim yüreğim parçalandı ve gerçekten muhtemelen Deniz Çoban bırakacak kendini ama olsun, insanlık tarihimize kendince derin bir iz bıraktı.
Evet, Deniz Çoban Hoca'yı da aradık ama sanıyorum telefonunu kapatmış ve kimseyle de konuşmak istemiyormuş. Belli ki çok etkilenmiş.
Çok konuştum o şey.
Öyle mi? Süper. Bir de Ertuğrul Sağlam'ı konuşalım. Yani onun da bir duruşu vardı. Orada şöyle şeyler söyledi. Mesela o da beni çok etkiledi. Eskişehir sporlu futbolcu 3 puan aldık dedi. Bir yere taşıdık dedi. Ben de dedi ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. 5 yıldır burada emek veriyorum. O çocukların da emeği var bu işin içinde. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Yani herkesin yani, işini yaptığı ve bir kişinin kazandığı şeyini... olayını bir ortaya koydu kendince ve çok içten, çok samimi, hatta gözyaşlarıyla yaptı bunu. O da yani çok etkileyiciydi.
Öyle bir şey var. Yani benim çocukluğum Bursa'da geçti ve Bursa'nın tarihini bilirim. Hani bizim çocukluğumuzda Bursa Kupa'da final oynayıp Fener'e yenilmişti. Ertesi yılda o zamanki adıyla Kupa Galipleri Kupası'nda oynayıp en son Dinamo Kiev'e çeyrek finalde elenmişti ve o dönem Sovyetler Birliği'ni oluşturan, yani milli takım oluşturan oyuncuların neredeyse 11'i Dinamo Kiev 11'inden oluşurdu. Türkiye o maçlarda 3-0, Bursa Spor 2-0 yenilmişti ve bütün Bursalı çocuklar ya bizim takım Dinamo milli takımdan daha iyiydi, böyle kendi aramızda söylerdi, konuşmak hatırlıyorum. Ya yani o dönemden beri hani Bursa'nın her zaman hani baş altı takımı, bizim Moral'ın tabiriyle baş altı takımlarından biri olmuştur ama en son yani zirvede bilindiği gibi 2010 yılındaki şampiyonlukta geldi Bursa'nın başarısı ve hani yaklaşık 60 yıllık tarihi boyunca tek başarı var Ertuğrul Sağlam'la gelen şampiyonluk. Evet, futbolda dün yok, her zaman önümüzdeki maçlara bakacağız vesaire ama hani vefa duygusu denilen bir şey var ve zaten hani o şampiyonluktan sonra yapılan bütün hamlelerde başarı sağlanamamış ve tekrar hani aynı suda yıkanmak istermiş Ertuğrul Sağlam'la. Bir daha ligin 6. haftası. Üstelik maç 0-0 iken niye bağırıyorsun? Yani bu kadar hani velveleyi verecek ne var? Üstelik geçen hafta mesela Fenerbahçe karşısında Bursa Spor'u izledik gayet. Hani oyuna ortaktı. Son anda Fenerbahçe...
Hayır, Ertuğrul Sağlam gitse kim gelecek yani oraya? Bir de öyle bir durum var. Ya ne istiyorsun de, yani?
Mantıklı bir şey yok. Sen git ne olursa olsun gelsin, ben tekrar onu öğreteyim. Ya Trabzonspor'da öyle değil mi? Her yıl aynı mantıkla başlanır. İşte yok evladımız diye hani Şota'ya yönelindi. Muhtemelen iki hafta sonra gelecek sonuçlarla olası bir şimdi benzer modeller tekrar yaşanacak.
Hocaya bir haksızlık tabii ama bir taraftan da hocanın duruşu da bir farklıydı. Şöyle ki aslında biz statlarda istifa seslerini yeni duymuyoruz ki. Mesela yeter Demirören yeter slogan olmuş bir şeydi. Yıllarca slogan olarak bütün stat söyledi, bağırdı Beşiktaş İnönü stadında. Ama duymazdan gelen bir Demirören vardı. Onun yanında bir takım teknik adamlar için de benzer durum var.
benzer durumda
teknik adamlara da bu yapılıyor ama geldiğimiz noktada bakıyorsun Ertuğrul Sağlam'ın gerçekten çok gücüne gitmiş, çok emek vermiş bir insan olarak bunu hani tınlamayabilirdi, dert etmeyebilirdi, başka bir şey yapabilirdi
ya,
ama
şey komik, uzak geçmişi Bursa Spor, yakın geçmişi Eskişehir Spor ve şimdiki zamanki geçmişi yani
evet.
Tuhaf duygular içinde yani bir yandan hani yakın zamana kadar çalıştırdı Eskişehir Spor. Bir yandan hani geçmişte tarihinde en büyük başarıyı yaşadı ve hani hayatı boyunca unutamayacağı zaferleri imza attı. Bursa Spor ve tekrar aynı yuvada ve aynı statta yani şampiyonluk o statta ilan edilmişti.
Evet.
Açıkçası bir de şöyle bir durum da var. Hani geçen yıl Bursa Spor Şenol Güneş'te gayet yani ritmini bulmuş bir takımdı ve 6. bitirdi. Hani güzel, bence göze en hoş gelen futbolu onlar oynamıştı.
Evet,
çok iyi takım yönetim tutamadı. Yani bunun problemi Ertuğrul Sağlam değil ki. Üstelik yeni oluşturmuş bir kadro var. Hani bakıyorsunuz bakan bu gitti. Mesela şu anda gayet iyi bir performans gösteriyor. Yani takımın temel yapı taşları neredeyse hani 4 tane Fenerbahçe'ye gitti bu takımın. Bir tanesi işte bakan bu. Bir sürü parçalar ayrılmış. Yeni mutlu ediliyor. Yeniden ayağa kalkmaya çalışılıyor. Hani her şeyin doğası gereği ve geçiş süreci var. Muhtemelen parçalar. Herkes Bursa Spor'un iyi bir yere geleceğinden emin. Sadece biraz sabretmek gerekiyor. Yani şu ana kadar 6 maçta Bursa Spor kötü oynamadı ki. Ligin ilk haftasında Gaziantep'e kaçtı. 96 bilme kaçtı. Kontradan 7 golle kaybetti mesela.
Ama tabii hep sonuç. Yalnız bana umut veren bir haftaydı, onu söyleyebilirim. Sanıyorum sen de spora farklı bakan insanlardan birisin, spor insanlarından birisin. Anlattıklarından yani, anlıyorum. Farklı bir haftaydı.
Yani şey sadece bu sistemin parçalarının birer robotlardan oluşmadığını, hala vicdanın, kalbin, duyguların hakim olduğunu ve harekete geçtiğini ve bize tekrar hatırlatıldığı bir hafta oldu. Bence hani çok iyi, hani böyle acayip galibiyetlerden ziyade bu tür şeyler bence daha derin anlamlar katıyor futbola. Zaten futbol hikayeleriyle, yoksa dünyanın en basit oyunu hani.
Evet.
Bu kadar basit.
Çok teşekkür ediyoruz Uğur Vardar. Sağ ol katıldığın için. Evet, kapatıyoruz. Biraz erken kapatacağız bugün. Bir özrümüz de var size. Teknik bir takım sıkıntılardan kaynaklandı. Rıza Çalınbay'la konuşacaktık. Ertuğrul Günay'la konuşacaktık. Ertuğrul Günay'ın anlattıklarını sizlere aktardım. Rıza Çalınbay'la maalesef temas kuramadık. Ama bir sonraki programda biz yine burada olacağız 17.30'da yarın itibariyle. Gündemi bizden öğrenin. Tartışmalara bizden bakın. Yorumlarına bakın. Beğenirseniz bize de yazın. Yavuz Ohan Twitter'da adresimiz. Yavuz Ohan Facebook'ta adresimiz. Aynı şekilde bir de bunu izle ve bir de bunu dinle. Facebook'ta ve Twitter'da bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Yarın buluşacağız. Missionaries in a foreign field.
was when I ruled the world.
Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle sona erdi.
Kimdir devlet ya? Devlet bizim sayemizde devlet dur.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi...
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak.